Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ali Rıza Baydan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin, Terapistin Sufi Olursa adlı eserden, hocamızın eserinden okumaya efendim sizler için güzel çözümler üretmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen haftalarda kendini bilmekle alakalı konuşmuştuk.
Evet.
En son şiir okumuştuk Mevlana'dan. Ya o şiir ben çok çok etkili, tekrar okumak istiyorum.
Evet.
Ey insanoğlu, hazine bulursun ama ömür bulamazsın. Sen uğraş da kendini bul. Kendindeki gizli hazineyi araştır. Kendini bul. Bul ama dikkatli ol. Kendini çaldırma. Bu hak yolunda açık göz bir hırsız pusu kurmuş. Seni bekliyor. Bu hırsa dikkat et. Kendini çaldırma dedi hocam. Ben de biraz tefekkür ettim hocam da.
Evet.
Bizi çalan ne? Genelde bizi çalan şeyler maddi kaygılar,
evet,
meslek kaygıları. Yani bugün toplumda müthiş bir, gençlerimiz arasında özellikle, kariyer yapma falan yarışı var. Güzel, hoş. Ama bu kaygılarla şeytana kendimizi çaldırıyoruz. Bakıyorsunuz bir öğrenci hocasına ateş edebiliyor.
Evet.
Anne babasına kötülük yapabiliyor. Biraz hocam buradan devam etsek.
Evet,
İnsanın
evet,
çalınma yolları var böyle.
Evet. Şimdi insanın kaygısının olması normal bir şey. Hatta Sade Şirazi insanı anlatırken birkaç damla kan, birkaç ve endişe diye.
Birkaç damla kan ama binlerce endişe gibi sanki.
Binlerce endişe, doğru doğru. Endişelenecek şey elbette var ama sorun şu, endişelerimiz aşırı derecede abartıyoruz, büyütüyoruz ve artık biz endişemizi değil, endişe bizi yönetmeye başlıyor.
Hocam burada Mevlana'nın dikkat ettiği şey, yani dikkatimizi çektiği şey şu. Esas kendimizi bulmak, içimizdeki hazineyi bulmak yerine daha lüzumsuz işlerle uğraşıyoruz. Sanki onu kastediyor.
Tabii tabii, ama onlardan bir kısmı işte şeydir. Abarttığımız endişelerdir.
Projeksiyondur.
Evet, onlara kaptırıyoruz. Ya da İhtiraslarımıza kaptırıyoruz ya da korkularımıza kaptırıyoruz ya da anlamlı olmayan beklentilere kaptırıyoruz. Ama sonuçta kendi değerimize uygun olmayan şeylerle zamanımızı heba ediyoruz. Mesela zamanımızı çaldırıyoruz. Ben bazen şey diyorum, hayat diye bir şey yoktur, zaman diye bir şey var. Zamanını çalan aslında hayatından parça parça çalıyor. Yoksa seni bir bütün olarak hayatını çalan kimse pek olmaz yani. Yani
gelip de seni öldüreceğim diye adam çok azdır. Milyonda bir çıkar normal
evet,
şartlarda. Ama en sevdikleriniz bile bazen gelir, vaktiniz böyle uzun büyükçe bir kütlesini keser.
Evet.
Bana lazım der. Hem hani gerçekten lazım olsa zaten sıkıntı yok.
Evet.
Ama israf eder.
Evet, halbuki zaman yani en kıymetli şey ve hani tasavvufta İbnül Vakt kavramı var, vakit kavramı var. Yani İbnül Vakt, hatta Ebul Vakt kavramı var. Yani zamanı sadece değerlendiren değil, en iyi şekilde değerlendiren.
Evet, şimdi o zaman hocam biraz bu zaman hırsızlığına alakalı.
Evet.
En büyük hırsızlık bence. Çünkü pek çok şey çalındığı zaman geri alınabiliyor. Bazen
evet,
hırsız insaf edip gönderiyor. Bazen
evet,
polis yakalıyor.
Evet.
Bazen de para verip daha güzelini alıyorsunuz.
Alıyorsunuz. Ama yani, zamanı nasıl alacaksınız geriye?
Saatinizi aldı birisi, daha güzelini alıyorsunuz.
Evet.
Cep telefonu gitti, daha güzelini, son modelini alıyorsunuz. Ama zamanı çaldı birisi. Hocam o kadar çok dikkatli olmak lazım. Yani o zaman kendimizi çaldırmak... Ben hocam bu şeye çok dikkat çekmek istiyorum. Şu medya,
evet,
iPhone'lar, WhatsApp grupları.
Evet.
Bugün bunlara tiryaki olmayan sanki kalmadı gibi geliyor bana.
Maalesef öyle. Yani kendimi de o anlamda eleştiriyorum. Bir öz eleştiri yapıyorum. Sonuçta şey, zaruri olmayan, mesela ne yapabiliriz? WhatsApp gruplarından zaruri olmayanları veya anlık olmayanları, hepsini sessize almak bir formül mesela işte.
Sizi ilgilendirmeyenlerden çıkmak bile lazım hocam belki.
Çıkmak tabii, o daha çıkılması gerekenlerden çıkmak, ama bir de şu, bazılarında durmanız lazım. Eski arkadaşlarınız var diyelim, ama diyelim ki orada öyle acil bir şey yoktur. Boş vaktinize bakarsanız mesela, şimdi metrobüste geçirdiğim saatleri mesela sosyal medyaya ayırmaya başladım.
Siz böyle, çok sağlıklı bir şey yapamıyorsun belki, ayaktasın hani.
Orada
güzel bir kitap okuyamıyorsun.
Evet. Aslında kitap okuyanlar da görünce çok imreniyorum hocam ya.
Belki hocam bir güzel sakin köşeye oturursanız kitap okumak için
evet,
ideal
evet,
ama bazen ayakta sıkıştı piş oluyor.
Orada mümkün olmuyor.
Kitabı
orada
eline tutma imkanın olmuyor.
Yok, ama cep telefonu avuca sığıyor yani orada. Tabii şey, yani sonuçta sosyal medyaya da İnternete de insanın bir ihtiyacı var günümüzde. Diyelim ki bankacılık işlemlerinizi nereden yapıyorsunuz veya ödemelerinizi vesaire.
Büyük kripto parasını orada alıyorsunuz. Evet, yani, saatleri kurtarıyorsunuz.
Evet. Ya eskiden hocam kuyruk beklerdik ya, ben iyi hatırlıyorum yani.
Hem para vereceksin, kuyruk bekleyeceksin.
Kuyruk bekliyorsun. Bir de şu öyle az buz değil, böyle bir saat süren kuyruklar olurdu yani. Öyle çok.
Zaten hocam şöyle bir geçenlerde kitap okumuştum. Digital Sunset'li kitabın ismi. Dijital olarak güreş batımı. Yani belli bir kurallar koymuş. Mesela diyor ki sabah kalkıp 3-4 saat kesintisiz ciddi bir iş yapmadan sosyal medyaya hiç girmeyeceğim diyor.
Hmm.
Akşamüstü de hocam belli saatten sonra kapatıyorlar bütün WhatsApp gruplarını, işte interneti kesiyorlar ki insan artık uykuya hazırlansın. Çünkü bu mavi ışıklar insanı uyutmuyor diyorlar. Yani bu ekranlardan gelen ışıklar bu sefer gece 12'ler 1'ler sarkıyor. Sabah kalkmayan, namaza kalkamayan.
Evet.
Bazı gençler hocam 11-12 kadar uyuyabiliyor. Hani biz yetişkinler iş durumundan biraz daha mecburen kalkıyoruz ama diyelim hafta sonları belki biz de geç yatıyoruz. Böylece Allah'ın yarattığı geceyi dinlenme için yarattım diyor ayet-i kerimeden. Gündüzü iş için yarattım diyor. Biz sistemi de ekolojik, yani insan kendi sistemimizi tersine çeviriyoruz.
Yani orada da zamanı çaldırıyoruz yani. Zaman gidince hayattan gidiyor. Uykuda çok zaman geçirmek mesela, o da bir zaman kaybı oluyor. Ya da birilerini beklemekle, saatine uymayan insanlar beklemenin çok bir anlamı yok yani.
Hocam bu konuda Sami Efendi Hazretleri, Musa Efendi Hazretleri, bunlar hiç saat kurar gibi. Ben de çok dikkat ediyorum. Onların yetiştirdiği güzel başka insanlar da var. Saat ne deniyorsa o saatte hiçbir zaman geç kalmak diye bir şey yok.
Sektirmiyor.
Hatta yemek saatiyle alakalı bir gün bir yerde yemeklerin bir kısmı geç gelmiş. Acaba niye deyince, efendim sıcak olsun diye, hani yok demiş, vaktinde gelsin soğuk olsun. Bu da çok önemli. Yani zamanı çok iyi kullanmak lazım. Hatta Allah dostları için söyleniyor. Onlar diyorlar sizin paranıza pulunuza dikkat ettiğiniz kadar zamanlarına dikkat ederler.
Evet.
Onlar için para pul çok önemli değildir. Ama zaman çok önemlidir.
Evet. Çok ilgimi çekmişti hocam. İslam'da zaman tanzimi diye bir kitap vardı. İslam geleneğindeki İslam bilgilerinin uygulamalarını anlatıyordu. Sanıyorum İbn-i Kayyım el-Cevziye'ydi.
Eyvallah.
Misafir geldiği zaman hocam kalemlerini misafir geldiği zaman yontuyormuş.
Konuşurken.
Yani hem onunla sohbet ediyor hem kalemlerini yontuyormuş. Bir de eskiden herhalde biraz defter yapmak şeye düşüyor.
Yazara düşüyor.
Onların ciltlemesini falanı filanı yapıyormuş. Bu arada şeyleri saklıyormuş hocam. Kalemi yontuyor.
Açtırın,
ya.
Saygısızlık olmasın misafire diye.
Bir de onları saklıyor. Yongalarını saklıyor diyelim, tamam mı? Ve öldüğünde cenaze suyunun bununla ısıtılmasını istiyor.
Çok ilginç. Allah
ve tam şey olmuş diyorlar, yani denk gelmiş diyorlar. Yani o şey zaman konusundaki geleneğimizdeki duyarlılıklara bakıyorsunuz. Yani zaman bulunmaz bir nimet ve yani çok ilginç şekilde değerlendiriyorlar yani.
O zaman hocam şöyle diyelim, birbirlerimizin ömrünü çalmayalım. Ben bunu her zaman söylüyorum.
Evet, evet.
Lüzumsuz mesaj göndermeyelim birbirlerimize.
Evet.
Ben bir video gördüm. Çin'de bir tren ağaca çarpmış. Yani. Ya ne alakası var yani, bunu ilgilendirmeye yani, paylaşıyorsunuz.
Evet.
Adam da merak ediyor sonuna kadar, 3-5 dakika dinliyor bunu ve seyrediyor. Sonra hiçbir şey çıkmıyor ya, veya çok basit bir haber yani, o vakti ömrü verdiğine değmez. Misafirlikleriniz belki hocam daha böyle efendim biraz böyle güzel konuları okumaya. Yani ben bazen yapıyorum. Evet, misafir gelince gel hadi biraz kitap okuyalım diyorum.
Değil mi?
Mesela bir kardeşimiz Risale-i Nur'u çok seviyor. Hocam diyorum biraz Risale-i Nur'u zaman anlatsana diyorum. 3-5 cümle okusan çok hoşuma gider diyorum. Ben de sana diyorum Geylani'den anlatayım birkaç bir şey. Gazali'den anlatayım. Yani hava sudan bahsetmek lazım belki ama hep böyle hayat ciddi olmaz da. Ama tamamen de 2 saat 3 saat havadan sudan siyasetten dedikodu yapmanın da bir faydası yok.
Kesinlikle. Yani bir de şey oluyor hakikaten, dediğiniz gibi dönüp dolaşıp aynı şeyler konuşuluyor. Hani o iş şeye döndüğü zaman, siyaset ya da gündelik hayatla ilgili tartışmalara döndüğünde sonuç olarak söylediğin şeyler aynı şeyler. Günlerce, haftalarca, aylarca tekrar edip durduğun şeyler. Özellikle şeyler olsa o bakımdan imreniyorum. Benim bizim arkadaşlarda da vardı eskiden bir kitap okuma grubumuz. Haftada önceden belirlediğimiz bir kitabı bir arkadaş okuyordu. Ve gelip yapıyordu, sunum yapıyordu. 40 dakika hiç sözünü kesmeden dinliyorduk. Çok böyle zaruri soru olursa soruyorduk. Öbür 40 dakikada ise yapıyorduk. Tartışmasını yapıyorduk. Bir düşünüyorum da o zaman da bir 10 sene falan sürmüştü yani. 10 kişiyi falan geçmiştik. Bayağı bir kitap okumuş olduk yani.
Yani hocam sosyalleşmelerimizi de böyle hayırlı bir işle yapabilirsek, dediğiniz gibi evet, kitap okuma olabilir.
Hobi bahçeleri olur.
Tartışma olabilir. Evet. İlla manevi olması da gerek. Maddi şey de olabilir.
Evet.
Yani siz mesela bana atıyorum marangozluk öğretirsiniz.
Evet.
Ne bileyim yani bir el sanatı, bir bahçıvan gibi nasıl bahçe kazılır, nasıl evet, çiçekler sulanır, bunu öğretmeniz de bir. Yani zaten hocam Malayani şöyle tarif ediyor sufiler. Dünyaya ve ahirete faydası olmayan şey.
Hmm.
Dünyaya faydası varsa o da kötü değil.
O da iyi bir şey.
Yani iki hanımefendi oturmuşlar. Biri birine mesela dikiş yani öğretiyor.
Evet, atıyorum. Yemek tarifi öğretiyor, çocuk yani, bakımı.
Evet, çok güzel bir yemek biliyor, onu öğretiyor. Sağlıklı bir beslenme evet, öğretiyor. Yani bunlar, ya bunlar Malayani değil. Dinimizin karşı olduğu, ya ne dünyaya faydası var ne ahirete.
Evet.
Yavuz Sultan Selim için hatırlar hocam, hani her sene böyle maharetini göstermesin yarışlar yaptırırmış.
Hmm.
Herkes gelip maharetini, kimisi ok atıyor mesela, hedeften vuruyor. Kimisi bilmem daha güzel şeyler yapıyor. Bir tanesi tutmuş bir iğneyi atmış, ağaca saplamış. Sonra elindeki küçücük incecik ipi böyle hani bir kovboylar gibi sallayıp bir atmış. İğnenin deliğinden geçirmiş. Çok ilginç bir şey yani hani. Padişah demiş şu adama 100 altın verin. Sonra demiş ki sen ne kadar uğraştın bu işi yapmak için? Padişahım demiş 10 yılımı verdim. Şu 100 de sopa vurun demiş. Ya demiş padişahım hadi altın anladık.
Sopalı oluyor.
Sopalı oluyor. Evladım demiş. İnsan 10 sene demiş böyle boş için kendini demiş feda eder mi?
Evet.
Yani dünyaya faydası yok. Çünkü öyle hani yaptığın zaman hani bir dikişe mekişe faydası yok ki. Dikiş evet, yapan adam da birkaç saniyede onu takıveriyor zaten. Ahirete hiç faydası yok. Hakikaten belki kıymetli hocam siz zaman zaman gidiyorsunuz, gençlerle görüşüyorsunuz. Yani gençlerimiz özellikle. Yani çocuklarımız bir iPhone, bir telefon, bir şey bulup da bir oyuna girdiler mi? Onlar 5 saat su verme, ekmek verme. Hiçbir şey istemiyorlar. Maalesef hadi çocuklar anlıyoruz da küçük çocukları. 15'li, 16'lı yaşlık gençlerimiz de bunu yapıyor.
Evet maalesef yani bu artık şey, Türkçe DSM diye kısaltması. Tanı kitabı var psikiyatride ve psikoterapide kullanılan. Eskiden yoktu. Şimdi ama mesela diyelim ki bu teknolojik bağımlılıklar, bilgisayar, internet ve cep telefonu bağımlılıkları da bir şey sayılıyor.
Hastalık
sayılıyor ve bununla ilgili bir şey tedavi. Ama hiç yoksa şu olmalı yani bunu azaltmak için cep telefonlarında internet sürekli açık durmamalı. İnternet sürekli açık durunca o sürekli ne oluyor? Sürekli mesaj geliyor, sürekli uyarıcı geliyor ve siz bir tepki vermek durumunda kalıyorsunuz. Bir de bakıyorum bazı arkadaşlar şikayet ediyor işte ya diyor gece saat 2'de bana mesaj gönderdi. Ya diyorum gece 2'de senin internetin niye açık ki?
İlginç hocam, doğru söylüyorsunuz.
Yani sana ulaşması gereken acil durumu olan birisi olabilir. O zaman ne yapar? Cepten mesaj gönderir.
Veya yani cebi arayabilir. Yani insan hastalıkta ölümde aramak lazım.
Evet. Yani interneti açık tutmak hem sağlık açısından da doğru değil. Yani yattığın odada elektronik eşyaların fazla olması iyi bir şey değil yani.
Kesinlikle hocam. Şimdi hocam o zaman vaktimizi iyi kullanalım. Kendimizi çaldırmayalım. Bir de hocam şunu söyleyeyim. Bu madde bağımlılığı falan çok arttı son zamanlar.
Evet maalesef.
Bunlar da hocam tamamen kendini çaldırıyor esasında.
Evet onlar dediğiniz gibi tamamen kendini çaldırıyor. %100
değil mi hocam?
%100.
Artık kendi iradesi, kendi kontrolü, ailesi, maneviyatı kalmıyor.
Hiçbir şey kalmıyor.
Sanki hocam hani zombi falan diyorlar ya böyle.
Aynen öyle.
Tamamen zombileşiyorsunuz.
Evet maalesef.
Bir Esrar Keş'le konuşmuştuk bir zaman önce. Dedi ki bir ben kalıyorum, bir de uyuşturucu. Başka hiçbir şey gözüm görmüyor.
Hmm.
Çocuk, aile, anne, baba, cami, memleket, millet. Hiçbir kutsalınız kalmıyor. Ben bu uyuşturucu nasıl kullanırım? Ona ulaşmak için feda etmeyeceğiniz hiçbir şeyiniz yok. Hocam çok dehşet kötü bir şey bu ya.
Evet.
Yani kölelik bile esasında hocam bu kadar kötü değil.
Değil evet. Bir de burada şey var. Mesela bunu yapabilmek için bu defa ne? Para kazanması lazım. Bu defa ne yapıyor hocam? Para kazanmanın kolay yolu uyuşturucuyu satmaya başlıyor.
O da var.
Yani bir uyuşturucu kullanan işte etti, kendi buldu diyemiyoruz. Her koyun kendi bacağından asılır diyemiyoruz. Yedi köy de onun kokusundan duramıyor. Başka insanlar, etrafındaki insanları uyuşturucuya alıştırmaya başlıyor.
Yedi köyü harap ediyor adam.
Tabii. Mesela diyelim ki şimdilerde tedbirler alındı. Mesela sivil polisler okulların etrafında var. Okuldan sivil polisle irtibat halinde. Okulların etrafı torbacı tabir edilen şeylerle dolmaya başlamıştı. uyuşturucu satıcılarıyla dolmaya başlamıştı.
Hocam bence bunlar bir çözüm ama esas çözüm gençlerimizin içindeki boşluğu doldurmak.
Tabii,
kendini
kesinlikle.
Bul dedi ya Mevlana
evet,
Hazretleri.
Evet.
Hayatın hedefini, hayatın manasını çocuklarımıza veremediğimiz sürece, şimdi çocuk eve gidiyor, anne baba cep telefonlarıyla meşgul.
Evet.
Televizyonun haber dinlemekle, spor maça bakmakla, hanımefendi başka programlarla meşgul. Çocuk gidiyor, evde boşluk var. Çocuk annesiyle babasıyla kaliteli vakit geçiremiyor.
Evet.
Artı anne baba arasında sürtüşmeler, bazı anne babalar bunu çocuğun göz önünde yapıyor. Çocuğun hayatı bitiyor. En sevdiği iki insan kavga ediyor mesela.
Evet.
Bunda şahit oluyor şimdi çocuk. Bu sefer ne oluyor?
Ya kopuyor.
Çocuk diyor ki benim hayatımın ne kıymeti var ki? Hatta şöyle bir şeyler bahsetmişler daha önce. Çocuklar bu kavgaların kendilerinden dolayı olduğunu zannederlermiş. Çocuk psikolojisi. Çocuk bitiyor zaten. Sen bu
kendini
çocuğa
daha yani, kötü hissediyor yani.
Okula, çocuk diyor ki bir şey kullanayım da kendimi unutayım. Yani kendimi çaldırayım diyor açıkçası.
Evet evet.
Çünkü
evet.
Ben diyor kendimden kaçmak zorundayım.
Kendiyle baş başa kalmak istemiyor.
İstemiyor. Yani. Şimdi böyle çocuk ürettikten sonra siz bunu okulda korursunuz ama internet
dışarıda
kafede koruyamazsınız.
Koruyamazsınız. Bir şekilde ele avuca sığmaz. Çünkü bir insan hocam yapılan araştırmalar zihninden günde 60 bin düşünce geçiyor.
Oraya hocam geleceğiz biraz sonra. Evet. Çok evet. İlginç.
Şimdi böyle olunca yani çocuğun kafasında meşgalesi, uğraşları, hobileri, çeşitlilikleri olmalı ki şey olsun. Çocuk bu dediğimiz boşluktan uzak dursun. Ama diyelim ki mesela anne baba sadece dizi izliyorsa mesela ne yapılabilir? Televizyon mesela belgesel de izlenebilir evde. Ne olur daha küçük yaşta çocuğun bir şeyi gelişir.
İlim merakı belgesel, da gelişir.
Belgesel izlemek demek hayret ve merak. Bu belgesel derken hep şey anlaşılıyor işte. Aslanların işte öküz başlı antilopları avlaması olarak algılanıyor.
Yok başka şeyler de var hocam. Çok
tabii,
değişik uzayla bilimsel, alakalı
aklınıza
gelmedik.
Yani her şeyin belgeseli yapılıyor. Bazı belgeseller var. Nasıl üretiliyor? Benim çok merakla izlediğim şeylerden bir tanesi. İşte mesela diyelim ki hazır gıdalar nasıl üretiliyor? Ya da geçen izledim. Buldozer nasıl üretiliyor? Ya da bir uçak.
Ve nasıl çalışıyor?
Nasıl çalışıyor? Mesela ilk buldozer adam şey yapmış. İlk tankı şey yapmış hocam. Traktöre palet giydirmiş.
Tarlayı sürmek için.
Tarla için düşünmüş onu. Bir çözüm olarak düşünmüş falan. Sonra o şeye dönüşmüş. Bir savaş aygıtına dönüşmüş yani.
Yani şunu diyorsunuz hocam. Madem bir şeyden kaçış yoksa en azından onun iyi taraflarını kullanmak.
Diyelim
ki televizyon bakmaya engel olamıyoruz. Evde
evet.
Televizyonumuz var. En azından seyredilen abuk subuk diziler değil de
evet.
Bir belgesel olabilir.
Evet.
Böyle hani futbol severler kusura kalmasınlar ama hani bir maça bak neyse de bizim bir akraba vardı. Çok fazla bakıyordu. Yani lüzumlu lüzumsuz her maça. Yani Rusya ile atıyorum Çin maçı.
Onu bile.
Ya Rusya da bizim ilgilendirmiyor, Çin de bizi ilgilendirmiyor.
Yani
Çin kazansa bize ne faydası var? Rusya kazansa bize ne faydası var gibi. Hakikaten ömür bir sermaye, ömür bir nakit. Vakit nakittir demekler buradan
evet.
Esasında.
Ya burada genellikle yargılayıcı bir dil kullanıyor öğretmenler, idareciler, anne babalar, çocuklarına dönük olarak, gençlere dönük olarak. Daha çok çözüm üretmeleri lazım. İşte çözüm bu dediklerimizdir.
Alternatif belki evet.
Alternatif de mesela diyelim ki çocuğu daha küçük yaşlarda bir hobisi olsun çocuğun yani. Yani nedir hobi? Mesela diyelim ki çocuk küçükken daha meraklıdır. Mesela evde çiçek büyütmek ya da soğan büyütmek. Soğanın çimlenişini görmesi mesela.
Bir ara bu çimen kafalar falan vardı.
Evet.
Adam alıyorsunuz sonra kafasının hakkında çimenler çıkıyor falan.
Şimdi bir de çocuk bunlar büyük bir hayretle, büyük bir merakla. Bir de şey mesela TÜBİTAK'ta hocam şey var. Evde yapılabilecek deneyler diye bir kitap var. Yani
evet.
Anne babalar çok rahatlıkla çocuklarla şey edebilir. Bu tür deneysel çalışmalar da yapabilir. Yani bunlar için böyle laboratuvara falan filan gerek yok. Mutfaktaki şeylerle birlikte yapabiliyorsun bu deneyleri yani.
Hocam şimdi şöyle bir çözüm buldu anne babalar. Çocuğun eline bir oyun makinesi ver. Yani bu cep telefonu olabilir veya başka aygıt olabilir. Çocuktan bir 10 sene kaygısız oluyorsunuz.
Evet. Ondan
çocuk
sonra
10 sene kadar hocam yani atıyorum 5 yaşında verdiniz ya.
Evet.
15 yaşına kadar tabii fiziken de çok güçlü olmadığı için çocuk.
Evet.
Size hiçbir sıkıntısı yok. Tam tersine çocuk bakıcısı oluyor. Mama oluyor çocuk için. Ama 15 yaşında tehlikeli bir tip ortaya çıkıyor. Bu sefer ya ben ne yapacağım bu çocuğu? Hadi bakalım tuta elinden doğru psikologların, psikiyatristlerin kapısına.
Evet.
Ya bizim bu çocuk sabaha kadar kompütürün başından kalkmıyor. Engel de olamıyorum.
Evet.
Küçük değil ki hani kulağını çeksen ne bileyim
aynen
azarlasan öyle. Da korkutsan korkmuyor da. Elden kaçmaya kalkıyor, Allah göstermesin. Hocam dediğiniz gibi yani bizim zaman zaman toplaşıp bunları tartışmamız lazım.
Kesinlikle. Mesela diyelim ki eskiden yaygındı şeyin televizyonun karşısına oturtmak. Mesela televizyonun karşısına oturtmak küçük çocukları, daha böyle birkaç yaşına kadar olan çocuklar otizm etkisi otizme yol açabiliyormuş.
İleride. Çünkü beyni durduruyor.
Beyin o şey, çocuk şimdi her şeyi algılamaya çalışıyor ama orası çok hızlı ya. Şimdi evet. Biz hayatta biliyoruz. Orada her şeyin kestirme olduğunu, hızlandırıldığını biz biliyoruz ama çocuk bilmiyor.
Çocuk beyni bunu ayarlayamıyor onu, kendini.
Her şeyi algılamaya çalışıyor, boşlukları doldurmaya çalışıyor falan derken bunun şey otizmde önemli bir etkisinin olduğu söyleniyor.
Hocam şimdi kendimizi çaldırmayalım dedik. İlla çalacaksak da iyi şey çaldırılmış olması.
Evet, evet. Sufiler hocam zamandan evet. Bahsettik de hocam, yeteneklerini çaldırmak var, kalbini çaldırmak var, aklını çaldırmak var, duygularını çaldırmak var. Yani çaldırmanın türleri var. Yani hiç kimse gelip bizim çocukluğumuzda vardı işte, çingenler gelir seni şey der. Çalar çocuksun.
Öyle korkuturlar.
Her şeylerde, sirklerde seni kullanırlar. Bazı
dilencilik yaptırırlar falan diye.
Dilencilik yaptırırlar falan filan. Şimdi böyle bir şey yok. Çalınan nedir? Çalınan aklındır, kalbindir, duygularındır. Şimdi bakıyorsun birisi seni kızdırıyor, sen kızıyorsun. Birisi seni üzüyor, üzmek istiyor, sen üzülüyorsun.
O da ayrı bir kölelik.
Ben diyorum ki duygularını onun yönetmesine izin veriyorsun.
Yani şimdi, başkası sizin amiriniz oluyor. Aynen yat öyle. Yat kalk kalk.
Aynen öyle yani.
Hatta hocam işin kötü tarafı, hani insan imkanları çok sınırlıdır. Bir işe girersiniz, amir de kötüdür. Yat bakalım, otur, size emreder, yaparsınız.
Evet.
Bir düşün ki parası var, pulu var, her türlü imkanı varken köle olmak çok daha acı.
Daha acı, evet.
İşte dediğim gibi bir uyuşturucuya köle olmak veya duygusal dünyası çok zayıf olup da kendisiyle alakalı diyelim ki bir Facebook'ta veya bir yerde bir yorum yapılıyor. Adamın üç gün uykusu kaçıyor.
Aynen öyle.
Tanımada bir adam sizinle alakalı diyor ki ya hocam bu sözleriniz boş diyor mesela.
Yani.
Sizin bir görüşünüze. Sizin de günlerce veya bizim uykumuz kaçıyor hocam, değer mi Allah aşkına?
Tanımadığım evet kesinlikle. Insanın... Aklıma şey geldi hocam. Ahtapotlar biliyor musunuz şeydir, yumuşaktır. İskeletleri yok yani.
Evet.
Şimdi bir tane ahtapot var, adı ne biliyor musunuz?
Evet.
Hindistan cevizi ahtapotu.
Çok ilginç.
Ya Hindistan ceviziyle ahtapot okyanusta
ne alaka?
Hocam. Okyanusa düşen Hindistan cevizlerinin kabuklarını sığınak olarak kullanıyor. Ama nasıl sığınak? Sürekli yanında taşıyor.
Çok ilginç.
He.
Taşıyor onu.
Yanında taşıyor onu. Şey gibi, bir tür kaplumbağa gibi, tamam evet. mı? Ben diyorum ki şey olabilirsiniz, ince ruhlu olabilirsiniz, yufka yürekli olabilirsiniz. Ama siz de kendinize göre bu ahtapotun çözümünü geliştirebilirsiniz. Bir zırh, bir kalkan geliştirebilirsiniz şey etmemek için. Bir de Allah kalbimizi nerede saklamış hocam? Yani bedenimizin orta yerlerinde, kafanla bile, kolunla
koruyabildiğin
cenin pozisyonunu düşünelim hocam. Cenin pozisyonunda en çok korumayı aldığımız aslında kalbimiz yani.
Evet.
Şimdi sen kalbini herkese açıyorsun, sonra gelen vuruyor, giden vuruyor. O sömürüyor, bu ondan kendince çıkarınca yararlanıyor ama ya yapma, bu kadar ulu orta, sen misafirperversin diye kapını herkese açık tutamazsın yani.
Gelene gidene bir mukayyet olmamız lazım.
Yani kalbini çaldırmamak, bu duygularını çaldırmamak, yani bunları çaldırmak aslında işte dediğiniz bir tane sosyal medyada bir yorumdan bakıyorsun, üç gün kafayı takmış.
Ben şunu söylüyorum, bu tür şeylere tahammülünüz yoksa hiç girmeyin diyorum
evet,
hocam.
Evet yani topa girme.
Hocam şahsen fakirin Facebook'ta hiç öyle ciddi şeyleri yoktur. Çünkü en akıllı, güzel bir yorum yapsanız altında o kadar çok insan var ki piyasada.
Evet.
Yani çok değişik düşünen. O sizin dünya güzeli fikrinize 100 tür hakaret edecek tipler var.
Var, var yani.
Ya okumayacaksın onları veya hazmedebiliyorsan okuyacaksın. Sen hocam tasavvufta en büyük makam biliyorsunuz. Methedenin methetmesiyle yerinin yermesinin eşit olması diyorlar. Yüksek makamlardan birisi bu. Yani biri size çok güzel şeyler sözler söyledi, övdü sizi.
Evet.
Hiç etkilenmeyeceksiniz. Yani o anda vay be ben de neymişim ya. Allah Allah falan demeyeceksiniz. Birisi geldi size çok ağır laflar söyledi. O da sizin psikolojinizi bozmayacak. Aslında bizim tasavvufta bu psikolojik iyi oluşların her türlü şeysi vardı, tarifini koymamışız hocam.
Evet, bir de günümüz insanın anlayacağı dille ona belki şey etmek gerekiyor, formüle etmek gerekiyor. Şey de var hocam, yani bizde böyle aşırı tevazudan kaynaklı olarak insanlar kendi yeteneklerini görmüyor. Yani bir anlamda şey, kendi yeteneğini çöpe atıyor. Bu da bir tür çaldırma olayı yani. Yani sen o yeteneğin Allah vergisi varsa, sen onu kullanmıyorsan Allah onun sana hesabını sormayacak mı? Yani senin güzel sesin var da bu güzel sesini
yerinde kullanmıyorsun.
Yerinde kullanmıyorsan, senin diyelim ki bir matematik zekan var. Bunu Allah sana niçin veriyor? Şimdi bakıyorsun hayvanlar, milyon çeşit hayvan var, milyon çeşit bitki var ama hepsi bir döngü içerisinde birbirini besliyor ve destekliyor. Şimdi Allah sana diyelim ki bu yeteneği vermiş, sen kullanmayınca aslında insanlar arasındaki o dengeyi bozmuş oluyorsun yani. O sadece sana vermiş değil, insanlığa vermiş onu Allah.
Yani Allah-u Teala her kabiliyeti dağıtmış.
Evet.
Belli oranlarda. Onlar o kabiliyeti kullanmazsa toplum zarar görüyor bu işten.
Evet. Ve bizde garip bir şekilde aşırı tevazu, o aşırı tevazu kelimesine uymuyor. Eziklik psikolojisi bize tevazu olarak sindirmişiz içimize. Aslında eziklik, kendi yeteneğimizi görmüyoruz. Kendi yeteneğimizi görmeyi bir şey olarak görüyoruz.
Allah'a da o zaman nankörlük oluyor aslında.
Aynen öyle.
Çünkü ben ne diyeyim?
Nimeti yok sayıyorsun yani. Allah vermiş, yok diyorsun yani.
Bir baba çocuğa diyor ki al oğlum şu 100 lirayı, git kendine ayakkabı al veya eve ekmek al diyor. Çocuk da almıyor tevazusundan. Hep aç kalıyor. Ev aç kalıyor. Çocuk aç kalıyor veya ayakkabısız geziyor. Şimdi verilen bir kabiliyeti inkar etmek de bir çeşit nankörlük.
Tabii kesinlikle.
O yüzden hocam kitabımızda Kelebazi'nin şu cümlelerine yer vermişsiniz. Ben onu çok önemsedim hakikaten.
Kelebazi de çok önde gelen sufilerden biri.
Evet. Şöyle diyor hocam. Her kulun nefsin afetlerini bilmesi ve tanıması, nefsin nasıl eğitileceğini, huylarının ne şekilde düzeltileceğini, şeytanın kurduğu tuzakların neler olduğunu, dünya fitnesini ve bundan korunmanın yolunu bellemesi gerekir. Bu ilme hikmet ilmi denilir. Şimdi hocam burada çok güzel bir konuya girdik. Sanki hocam bugün hikmet tamamen ikinci planda.
Evet.
Tek ilim var. Nasıl zengin olunur?
Evet.
Nasıl doktor olunur? Nasıl dişçi olunur? Nasıl efendim işte avukat olunur? Ol da nasıl olursan ol. İyi para kazan da nasıl kazanırsan kazan gibi bir hayat felsefesi aldı başını gidiyor sanki hocam.
Evet maalesef. Yani insanlar o anlamda çok fazla trende, yükselen trendlere uyuyor. Bakıyorsunuz ama kendi kalbine ters düşüyor ama yapıyor. Kendi aklına ters düşüyor ama yapıyor. Duygularına ters düşüyor ama yapıyor. İnsan bu kadar olmamalı tabii. Uydumcu olmamalı ama insanın da en temel özelliklerinden birisi böyle çok kolay ediyor.
Ortama uyması belki.
Ortama uyuyor. Onun için insan kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Hani biraz programdan önce demiştiniz ya, insanın nihayetinde kendi aklında kullanması gerekir. Nerede olursa olsun yani.
Allah onu boşa vermemiş çünkü.
Boşa vermemiş. İyi bir yerde olman, aklını kullanmaman anlamına gerekmiyor ki. Orada da kullanacaksın. Riskli bir yerdesin ya da kötü bir yerdesin. Hepsini de kullanacaksın.
Hocam şimdi ben burada şunu önemsedim. Yani biz çocuklarımıza diyelim ki iyi doktor, meslekler güzel ama evet, bunu Müslümanca, ahlaklıca. Şimdi üniversite imtihan zamanı geldiği zaman anne babalar çocukları maraton gibi koşturuyorlar. Çocuk evet, namaz kılsa ya oğlum şimdi çabuk kıl veya kılma, evet, sonra kılarsın. Arkadaşlar bir 10 dakika sohbet etmek istese sosyalleşmek engel oluyorlar. Yani hocam istemeden belki bilmeden böyle maddi kaygıları gözümüzde aşırı büyüterek ruhumuzu ihmal ediyoruz. Sanki evet, ruh yok. Bir yeme evet, içme bedeni biliyorsunuz meslekler bu manadan bakarsak Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var hocam. Toprak yeme, toprak yersen yüzün sarı olur diyor. Gönül ye. Çok ilginç bir tabiri kullanmış. Yani insanlarla güzel duyguları paylaş. Gönüllere gir. Başkası senin gönlüne girsin. Hocam siz benim gönlüme girerseniz ben sizi yemiş gibi oluyorum sanki o manada.
Evet.
Böyle bir ilginç tavsiyesi var Mevlana'nın. Yani çoluk çocuğumuza bunları öğretmeyi, ya bu şimdi bunu meşgul olursa vakti yanar, üniversiteyi kazanamaz. Şimdi evet, bunları boş versin. İleride emekli olunca iyi bir insan olmasını öğrensin. Hocam çok geç değil mi emekli olmayı
beklemek? Ya kesinlikle.
Zaten hayat bitiyor.
Ya bu biraz benziyor hocam. Çocuğun önüne her gün sadece koyuyorsun. Atıyorum et koyuyorsun. Ya bunun çorbaya, salataya, değil mi? Pilava, başka şeylere de ihtiyacı var. Tek yönlü beslenme ne oluyor? Tek yönlü beslenme beden sağlığı açısından bir kere zararlı. Ruh sağlığı açısından da zararlı. Bir de bu alışkanlıkları zaten daha ilk yaşlardan itibaren çocuklara kazandırmak gerekiyor bu kültürleri. Mesela okuma kültürü, deney yapma kültürü, hayret ve merakını harekete geçirmek.
Hocam burada daha çok kastet herhalde Kalebi Hazretleri biraz çocuklara yani böyle cömert olmayı öğretmek. Ne bileyim, tabii. Mesela kandil geceleri işte beraber camiye gidilecek çocuk küçük bile olsa.
Evet.
Bir fakire belki yardım ediliyorsa çocuğun eliyle verilmesi.
Tabii tabii. Diyelim ki şey mesela zaman zaman çocuğa birden fazla harçlık verip sevdiği bir arkadaşına ısmarlamasını
bir ayran almak. Arkadaşına kantinle evet, evet. Demek.
Onu yapmak. Bencilliğini yenmesi için böyle hayatın içinden çünkü sonuç olarak nefis bencil. Ama bunu bencil demek tek başına yetmiyor. Nasıl yenecek çocuk bunu yani?
Hocam benim en çok sevindiğim şey bizim en son numara Abdullah bazen geliyor.
Maşallah.
Diyor ki baba diyor işte bana 20 lira ver okulda bugün mesela Suriyeliler için yardım topluyoruz.
Oo.
Başka bir gün geliyor işte Yemen'e yardım topluyoruz. Başka bir gün geliyor işte falan falan kimseler için baba okulda bir şey olacak kermes.
Ona katkı.
Katkı. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi 8-9 yaşında bir çocuğun bunları öğrenmesi çok güzel bir şey.
Şimdi bunu öğrenen çocuk aynı zamanda kendi içindeki egoizmden kurtulmuş demektir ya da kurtuluyor demektir. Yani o sadece yardım etmek değil yani. O bakımdan gerçekten önemli hakikaten.
İşte buna hikmet ilmi diyor. Hakikaten bence bugün çoluk çocuğumuza, etrafımızdaki kardeşlerimize, iş arkadaşlarımıza hikmeti de öğretmek gerekiyor. Çünkü peygamberlerin biliyorsunuz öğrettiği bir şeydir hikmet.
Evet, evet.
Allah-u Teala. Hikmeti ve Kur'an'ı öğretilir diyor pek çok ayet-i kerimede.
Evet.
Diyelim ki iş yerinde mesela bir yarış var değil mi? Hocam özel şirketlerde bilhassa.
Evet.
Bazen insanlar bilerek bile birbirlerinin ayağına basıyor. Onu başarısız kılmak, onun yerine geçmek için, atlamak için uğraşıyor. Bunların yanlış olduğunu, hep beraber takım ruhuyla çalışmanın, fazilet, hatta zayıfları korumanın, bir kardeşimizin kabiliyeti daha az olabilir. Onu küçük düşürmek yerine mesela onun işini de yapıp, çünkü onun da çoluk çocuğu ailesi var.
Evet.
Hani aramızda zayıfları da böyle kollayacak şekilde bir paylaşım yapsak hocam fena mı olur?
Kesinlikle çünkü insanın düşmez kalkmaz bir Allah var der atalarımız. Yani senin de yarın yardıma ihtiyacın vardır. Bir de yardım en önemlisi kendi narsizmini yenmekte önemli bir araçtır. Yani sen sadece yardım ediyorsun ama o yardımı alan bu insanda olabilir bir şey. Bir kedi, bir sokakta yaşayan bir köpek de olabilir.
Çok güzel hocam. Yazları mesela bazı hoşuma gidiyor. Bazıları su bırakıyor. Evet. Hayvanlar için su çeşmeleri falan yapıyorlar parkların etrafına. Hocam bunlar çok güzel şeyler. Bunu unuttuk maalesef.
Evet.
Hayvana işkence yapan, papağana işkence yapan, kediye maalesef işkence yapan.
Ve bunu şova dönüştüren.
Daha ileride de dediğiniz gibi hocam belki esas hastalık da orada yani.
Evet.
Yapıyorsun bir de bunu övünmek için Facebook'a yüklüyorsun.
Aynen öyle. Yardım alan insan ya da yardım alan bir can olabilir ama senin yardım etme ihtiyacın onun yardım alma ihtiyacından daha fazladır. Çünkü sen yardım etmediğin sürece o içindeki benlikten çıkamıyorsun. Hapis kalıyorsun orada yani.
Hocam sufilerin o konuda da bir çözümleri var. Diyorlar ki bir ikram ederken sen ona şükran duygularıyla yaklaşacaksın. İkram ettiğin insana.
Değil mi?
Diyeceksin ki sen olmasaydın. Ben kime ikram edecektim?
Aklıma ne geldi hocam?
Buyurun.
Eskiden misafirlikte diyelim ki bir davet vermiş. İnsanlar geliyor, yiyor, içiyor. Çıkarken de ekstra bir ikram veriyor.
Diş kirası.
Diş kirası. Niye? Geldiniz izzet ikram şey burada yediniz içtiniz dişinizi.
Yordunuz benim yordunuz. için. Hocam bu İslamiyet'in nezaketi hakikaten evet. Dinimizin kültürümüzün zenginliği hiçbir yerde bulamazsınız. Hani başka evet. Kültürlerde ayrı yemek kimseyle paylaşmamak akıllı olmak yani köşeyi dönmek. Fazilettir. Bizde ise hep beraber yemek, her şeyi paylaşmak. İbrahim Aleyhisselam bazen kilometre yol gidermiş misafir bulmak için.
Hmm.
Tek başına yemek yemezmiş. Yani dinimiz hakikaten çok güzel. Hikmet tarafı çok yüksek. Ama işte nedense bunu biraz son zamanlar. Halbuki işin daha acı tarafı kıymetli hocam. Evvelden kaygılanmak için sebep çoktu. Bir sene yani yağmur yağmasa o sene açtınız belki.
Hmm, bütün sene etkiliyordu.
Tabii. Şimdi Allah-u Teala memleketimize öyle bir zenginlik vermiş ki Türkiye'de buğday olmasa paramız çok. Rusya'dan tahıl ithal ediyoruz. Bilmem nereden bilmem ne getiriyoruz. Yani hele
açlık sınırında yaşamıyoruz yani.
Sınırda yaşamıyoruz. Ufak tefek tabel olayları bizi etkilemiyor. Bu çok büyük bir nimet.
Evet.
Yani biraz kar çok yağınca ölmüyoruz. Allah'a şükür evlerimiz daha muhkem. Buna rağmen kaygılanmak bence şeytanın çalması. Şeytan duygularımızı çalıyor. Çünkü şeytanın işi bu. Bizi evet. Korkutmak, bizi korkularımızla... Yani bir psikologta okumuştum. Sakın diyor korkularınızı kendinize danışman edinmeyin diyor.
Evet.
Çok kötü bir danışmandır diyor.
Kesinlikle. Şimdi biz eskiden çocukken hocam diyelim ki mezarlığın oradan geçerken korkardık. Ama bazı arkadaşlar o esnada korkularını yüksek sesle dile getirince biz daha da korkardık, tamam mı?
Evet.
Şimdi korkunun bir özelliği var. Korku kendi kendini besler. Kaygı, endişe, negatif duygular, öfke de böyledir. Kendi kendini büyütür. Ona özel bir destek vermene gerek yok. Ama şefkat de, merhamet de, bu duyguları senin sürekli beslemen lazım.
Yani hocam şöyle diyebilir miyiz? Kötü duygular için uğraşma gerek yok. Onlar hep hazırdır.
Hazır ve fırsatını seni acayip buldu mu, gaza getirir yani.
Acayip sizi gaza getirir.
Anında diyelim ki bir öfkeyle bir insanı öldürmek mümkün. Ama diyelim ki bir şefkat ve bir merhamette yani o kadar hızlı ve keskin bir sonuç alamayabilirsin. Daha bir zamana yayılı bir şeydir yani.
Yani öfkeli adam hayatını feda eder. Hapse girmek veya hatta ölmek. Öyle evet. Kavgaya girer ki kendisi de ölür.
Tabii size. Kendisi de ölür.
Ama şefkatli adam hiçbir zaman kendinin öleceği bir iş yapmaz. Verir.
Evet.
Ama atıyorum bütün malını vermek ancak Ebu Bekir Efendimiz gibi.
Evet, istisnalar
sahabeler içindir. O yüzden hocam hakikaten duygularımızı çaldırmamak lazım. Hocam konuyu şunu da bitirelim. Bu Nurettin Topçu'nun çok güzel bir sözü var. Kitaplarına alınmış. Kendimizi yitirmemiz kendimize karşı işlenmiş ilk ve en büyük zulümdür.
Kendini yitirmek diye bir şey var ya.
Ya gerçek ve geniş anlamıyla bizden daha zalim birisi yoktur. Hocam çok dikkatimi çekti.
Evet, en çok kendimize zulmediyoruz yani. Hep hani başkalarından, sistemden, şuradan buradan da insan mesela kendi kendini en çok kim hasta ediyor? Kendi kendini insan hasta ediyor.
Olmadık bir konuda sabaha kadar kafaya takıyorsunuz. Sabah kalp krizinden giden mi ararsın? Stresten, kaygıdan, efendim evet. Ölüsler olan mı ararsın? Yani bir sözü mesela, geçen hani mısık sık söylüyorum. Bir hanımefendi diyor ki eşine, senin annen bana 40 sene önce şunu demişti diyor.
40 sene.
40 sene beynini, gönlünü o sözle meşgul etmiş. Yani. Şimdi bu kadın hasta olduğu zaman Allah ne diyecek yani? Evet. Bazen biz de yapıyoruz. İş yerinde mesela birisi bize bir olumsuz bakıyor, olumsuz bir şey söylüyor. O kafamızda büyüte büyüte bütün gece uykusuz kalıyoruz.
Evet.
Ondan sonra yorgun argın, eğer şoförse bak kaza yapacaksın. Evet. Ne bileyim veya ciddi böyle bazı işler çok tehlikeli işler. Elini keseceksin bak, terziysen makineye kaptıracaksın elini falan. Çok tehlikeli yani gecenin olumsuz bir düşüncesi sizin gündüzünüzü çok etkiliyor kötü manada.
Kesinlikle. Yani onun için tasavvufta hakikaten o incinmeme ilkesi olağanüstü derecede önemli. Yoksa ne oluyor? O incinmeme, herkes incittiğinde bir de insan bir de kendini incitiyor. Yani mesela bizim böyle ahlaki duyarlılığı yüksek insanlarda da böyle bir sorun var hocam. Herkese tahammül ediyor. Çok özür. Etrafında eşeklik yapan var, öküzlük yapan var, tilkilik yapan var, çakallık yapan var etrafında. Onlara tahammül ediyor. Ama mesela kendine hiç tahammül edemiyor.
Kendisini affetmiyor.
Kendini affetmiyor.
O da ayrı bir...
O da ayrı bir problem oluşturuyor. Yani insanın en büyük sınavı kimdir? Bir, sevdikleridir. İki, kendidir. Hatta en çok kendisidir yani.
Hocam imtihan, bazıları...
yani imtihan burada. Ya
bazıları kendini çok kolay affediyor. Boş ver diyor. Bu iş böyle gelmiş.
O bir aşırılık yani diyor. Evet.
Bu da aşırılık ama.
Öbürü de hiç affetmeyin de yani.
Zaten hocam haftaya inşallah önümüzdeki hafta konulara gireceğiz. Yani bu iyimserlik, karamsarlık evet. Falan konuları var. O zaman hocam şöyle bitirelim bugünkü programımızı. Diyelim ki kendimizi yitirmeyelim. Kendimize zulmetmeyelim. Kendimizi yani Allah için, Allah bize bu emaneti vermiş.
Evet.
O manada sevelim. Yoksa şehvetlerimizi, kötü duygularımızı değil de.
Evet.
Yani pozitif tarafımızı, Allah'tan aldığımız emaneti sevelim ve ona göre davranalım. Diyelim hocam, var mı hocam son bir sözümüz?
Aklımızı, kalbimizi, duygularımızı çaldırmayalım. Hayat bu. Bunları çaldırdık mı hayatımız zaten çaldırmış oluyoruz. Yoksa direkt kimse hayatımızı çaldığı yok yani.
Kontrolümüzü başkasına vermeyelim.
Evet.
Birisi ters baktı. Niye 3 günün 5 günün harap ediyorsun ki?
Yani.
Dersin ki o da bir insandır. Belki o gün hastadır. Belki...
Ya diyeceksin ki köpeklerin af kurması bulutlara zarar vermez deyip geçeceksin yani.
Aynen aynen. Evvelden böyle bir tür atasözleri çoktu. Bugünlerde bunları da kaybettik maalesef.
Evet evet.
Yani bu Facebook'ta, WhatsApp'larda kısa kısa mesajlar bütün hocam kültürümüzü öldürmeye başladı.
Maalesef.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli Ali Rıza Bayzan hocamız. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık efendim.